Ayrım 5.
Fakat toplantının açılması Türkiye'de ilk anayasanın ilan edildiği güne 23 Aralık 1877 rastladığı için Türk delegeleri çağdaşlaşmanın devam ettiği bu ilanla da anlaşıldığı cihetle bu konuda başkalarının müdahalelerine lüzum bulunmadığını söyleyerek toplantıyı terk ettiler. Fakat Rusya'nın diretmesi üzerine toplantı kendi aralarında devam etti ve Türkiye'deki çağdaşlaşma hareketinin kendilerince kontrolü hakkında bazı kararlar aldılar. Türk hükümeti böyle bir kontrol mekanizmasının kendi hükümranlık hakları ile bağdaşmayacağını ileriye sürerek kararları reddetti. Bunun üzerine Rusya, batılı devletlerin bu ortak kararını kabul etmeyen Türkiye'ye karşı zor kullanmanın artık şart olduğunu söyleyerek bu yola gideceğini batılı devletlere resmen bildirdikten sonra Türkiye'ye savaş ilan etti. 23 Nisan 1877. Rusya'nın bu ısrarlı ve inatçı tutumu onun Türkiye'ye saldırmak için kararlı olduğunun ve bir bahane aradığının açık deliliydi. Rusya'nın Türkiye'deki çağdaşlaşmadan beklediği 1856 tarihli ıslahat fermanı ile Türk hükümetinin Hristiyan tebaaya vaat ettiği eşitlik haklarının sağlanması idi. Çünkü Fransa İmparatorluk'taki Katoliklerin, İngiltere Protestanların ve Rusya'da Ortodoksların haklarının savunuculuğunu üstlenmişlerdi. Rusya'nın asıl maksadı Ortodoksların savunucusu görünerek Balkanlarda çokluk olan Ortodoks Slavları kendisine bağlamak, onları kışkırtıp Osmanlı İmparatorluğundan koparmak ve böylece imparatorluğu yavaş yavaş çökertmek idi. Yoksa Türkiye'nin ilmi, medeni ve teknik alanlarda çağdaşlaşmasını kesinlikle istemiyordu. Bunun içindir ki Rusya, Osmanlı Devleti ne zaman bir iç karışıklıkla sarsılmışsa veya ordusunu güçlendirmek için ciddi girişimlerde bulunmuşsa, sudan birer bahaneyle üzerine saldırarak toparlanıp güçlenmesini derhal önlemeye çalışmıştır. Rusya, Hicri 1293 yılına rastladığı için, Türk tarihinde kısaca 93 Harbi diye de anılan bu savaşta, İki cepheden birden saldırdı. Asıl mühim cephe Balkanlarda idi. Tuna'yı geçen Rus kuvvetleri Plevne'de takıldılar. Fakat Gazi Osman Paşa'nın muhteşem müdafasını açtıktan sonra önlerinde hiçbir engel kalmadı ve Yeşilköy, Ayastefanos'a kadar geldiler. İkinci cephe olan Kafkasya'da daha kolaylıkla ilerlediler ve sırasıyla Batum'u, Ardahan'ı, Doğu Beyazıt'ı ve Kars'ı aldılar. Türk komuta heyetinin taktik hataları yaptığı bu savaşa bütün devletler seyirci kaldılar. Netice Türkiye'nin yenilgisi ve büyük kayıpları ile noktalandı. Savaş sonunda yapılan Ayastefanos Antlaşması 3 Mart 1878 ile Romanya, Sırbistan ve Karadağ istiklallerini kazandıkları gibi şimdiki Bulgaristan'ın kuzey bölgesi özerk bir Bulgaristan prensliği haline getirildi. Onun güney bölgesi de Doğu Rumeli, Rumeli-i Şarki adı ile yeni bir eyalet oldu. Savaş tazminatı ise astronomikti. Rusya'nın tek başına yaptığı bu büyük vurgun karşısında nihayet uyanabilen batılı devletler duruma müdahale ederek barış şartlarını Berlin'de yaptıkları bir konferansla 13 Temmuz 1878 yeniden ele alıp Osmanlı Devleti'nin gerek toprak kayıplarını ve gerekse savaş tazminatını azalttılar. Rusya'nın Türkiye'nin başına açtığı dertler bununla da bitmedi. Millet Meclisi'nde savaşla ve yenilginin sorumluları ile ilgili olarak yapılan suçlamalar padişaha kadar uzayınca kendisi için yakışıksız bulduğu bu durumu fırsat bilerek ve savaş dolayısıyla ülkede olağanüstü hal bulunduğunu bahane ederek 2. Abdülhamit Millet Meclisi'ni kapattı 13 Şubat 1878. Fakat kendisi tarafından seçilip sesini çıkarmayan senatoyu kapatmadığı gibi savaş sona erdiği halde Millet Meclisi'ni de bir daha açmadı. Böylece ülke tam 30 yıl millet meclisi olmayıp yalnız senatosu bulunan ve devlet başkanının mutlak ve keyfi tutumuna dayanan garip bir yönetim tarzı ile yönetildi. Bu durum padişahın da bizzat belirttiği gibi dedesi 2. Mahmud'un tutumuna yani tazminatın ilanından önceki mutlakiyetçi yönetimine kesin bir dönüştü. Böylelikle ülkede değil meşrutiyet idaresi, Gülhane hattının fertlere sağladığı temel insan hakları da ortadan kaldırılarak eskisi gibi yalnız padişahın emriyle insanlar sorgusuz sualsiz, muhakemesiz cezalandırılmaya, sürgüne, hapse gönderilmeye hatta öldürülmeye başlandı. Ülkeyi 50 yıl öncesine götüren bu tutuma padişahın kuruntucu, güvensiz ve ürkek yaratılışı da eklenince, hafiyelik ve muhbirlik faaliyetleri de hızla gelişerek halk ve hele aydınlar nefes alamaz hale geldi ve 30 yıl böyle geçti. Bu şartlar altında ülkenin geçmişten devralınan bozukluklarının düzelmesi de artık mümkün değildi. Nitekim 2. Abdülhamit devrinde imparatorluğun durumu her bakımdan daha da kötüleşti. Devlet dünyadaki siyasi ve mali itibarını kaybetmekte devam etmiştir. Bu devirde büyük devletlerin imparatorluğun zengin topraklarındaki ihtirasları büsbütün artmış, türlü vesileler ve aldatmalarla bu toprakların bir kısmına yerleştikleri gibi ani saldırılarla da aynı sonuca ulaşmışlardır. Mesela İngiltere, Mısır'a bu dönemde yerleştiği gibi Kıbrıs'ı da kiralamış. Fransa da Tunus'u işgal etmiştir. İmparatorluk her gün büyük bir parçası kopa kopa hızla çöküntüye doğru gitmekteydi. Bu dönemde devletin sadece Yunanistan'a gücü yetebilmiş, Tesalya'daki Yunan ordusu büyük devletler müdahale etmedikleri için Türk ordusunca perişan edilmiştir. 1897. Devletin mali durumu ise son derece kötüdür. Kırım Harbi'nin masraflarını karşılamak için Abdülmecit devrinde başlayan 1854 dış borçlar büyük bir hızla artarak ülkenin altından kalkamayacağı bir hal almıştır. Alacaklarının tehlikeye girdiğini gören yabancı devletler hep birlikte harekete geçtiler. İstanbul'da kendi temsilcilerinden oluşan bir mali heyet kurarak devletin başlıca gelir kaynaklarına el koydular ve bu gelirleri kendileri toplamak hakkını elde ettiler. Böylece bir devlet içinde devlet idaresi ortaya çıkmış oldu. Düyun-u Umumiye İdaresi 1881. Fakat dış borçlar bir devletin içine düşebileceği bu en kötü mali duruma rağmen kurtuluş yolu bulabilecek yöneticilerin yokluğu karşısında eskisine göre daha büyük bir hızla devam etti. 1854'ten 1876'ya kadar Abdülmecit ve Abdülaziz devirlerinde yapılan toplam 15 dış borca karşılık 2. Abdülhamit devrinde 1886'dan 1905'e kadar 18 dış borçlanma yapıldı. Devlet artık tam bir iflas içindedir. Şüphesiz bu iflasın bütün sebeplerini 2. Abdülhamit devrinde aramak ve bütün sorunu bu devre yüklemek mümkün değildir. Mali iflasın başlangıcı ve onun sebepleri çok gerilerdedir. Daha 17. asırda başlayan timar ve zeyamet sisteminin soysuzlaşması, sürekli savaşların giderleri, vergi toplama sisteminin devletin aleyhine işleyen şekli, yolsuzluklar ve bir türlü önlenemeyen israflar gibi sebepler bu iflasın zeminin hazırladığı ve hep sürüp gittiği gibi 2. Mahmud'un son zamanlarında önce İngiltere'ye ve sonra öteki Avrupalı devletlere de tanınan ticari imtiyazlar milli sanayinin hızla çökmesine yol açmış ve bütün bunlara iç ve dış borçlarda katılınca mali iflas kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda mali bakımdan 2. Abdülhamit dönemi hakkında verilebilecek hüküm, bu konuda çok daha önceleri başlamış olan kötü gidişin durdurulması için gerekli tedbirler yine alınamadığı gibi, tersine o gidişi hızlandıracak yollara başvurulmakta devam edildiğidir. Şahsi emlakini işletip onlardan gelir sağlamakta başarı gösteren 2. Abdülhamit'in, ülkenin gelir kaynaklarını değerlendirmede gerekli hassasiyeti göstermediği muhakkaktır. Mali durumu kötü olan bir devletin en hayati konularda da başarılı olması mümkün bulunmadığına göre bu dönemde ülkenin öteki hizmet alanlarının da iyi durumda oldukları söylenemez. Bu sebeple en hayati konulardan biri olan ordu da perişan bir durumda idi. Büyük bir bakımsızlık içinde kıvranıyordu. Askerin beslenme ve giyim gibi önde gelen ihtiyaçları bile karşılanamıyordu. Önce Fransa'dan ve sonra da Almanya'dan getirtilen askeri uzmanların ordunun ıslahı için yaptıkları tavsiyeler parasızlık yüzünden yerine getirilemiyor ve binbir güçlükle sağlanabilen modern silahlarda padişahın kuruntusu yüzünden ancak saraydan izin alındıkça zaman zaman kullanılıyordu. Yani ordu eğitim yönünden de yetersizdi. Ayrıca yüksek komuta heyeti de ancak padişahın güvenini kazanabilmiş fakat ehliyetsiz kişilerden oluşturulduğu için orduların sevk ve idaresi de zayıftı. Türlü güçlükler içindeki bir devletin idaresinde başarıya ulaşmak için o güçlükleri iyi tanıyan ve çözüm yollarını isabetle tespit edebilecek bilgili bir kadroya ihtiyaç vardı. Bu kadronun yokluğu veya yetersizliği yüzündendir ki Tanzimat'ın ilanından evvel başlayan ve sonra da daha yoğun şekilde devam eden bütün batılılaşma hareketlerinde Batı'nın yalnız bazı teknik gelişmelerinden yararlanılabiliyor, Batılı kurumlar ve kuruluşlar sadece taklit ediliyordu. Böylece çağdaşlaşma da sadece şekilde ve kabukta kalıyordu. Bu durum siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bütün alanlar için aynıydı. Başka türlü olması da imkansızdı. Çağdaşlaşmaya taraftar olan aydınlarla devlet adamları, bu kadar büyük bir değişmenin her şeyden önce bir eğitim meselesi olduğunu kavrayarak eğitime ağırlık verdiler. İkinci Mahmut devrinde başlayan batılı örnekteki eğitim kurumları, Tanzimat'tan sonra da devam etti. Fakat bu kurumları çalıştırabilecek güçteki kadro yetersizliği giderilemeyince, beklenen verim de sağlanamadı. Ayrıca çağdaşlaşma hareketlerindeki gelişmeler, başta hükümdar olmak üzere devlet adamlarının çağdaşlaşmayı anlayış şekil ve derecelerine göre de değişmekteydi. Abdülmecit kayıtsız ve şartsız tam ve hızlı bir batılılaşma taraftarıydı. Gerçekten de onun 22 yıllık padişahlık döneminde derinlemesine ve sağlam olmamasına rağmen batılılaşma hareketinin hızla ve her alana yayıldığı görülür. Ülke ihtiyaçlarına ciddi bir şekilde cevap veren bir programla yürütüldüğü söylenmemekle beraber, temelde Hristiyan olan bir medeniyeti benimsemekte güçlük çeken bir ülkedeki normal tepki ve direnmelerin kırılmasında ve kültürel konuların batıya yöneltilmesinde bu dönemin başarılı olduğunu kabul etmek gerekir. Abdülaziz Ali Paşa'nın ölümüne 1871 kadar devletin yönetimini hükümete bırakmış durumda idi. Hükümet adamları ise Batı medeniyetinin üstünlüğünü ve lüzumunu samimi olarak kabul etmekle beraber ihtiyatlı ve ölçülü tutumları ile bu konuda fazla aceleci olmaya taraftar değildiler. Bu ihtiyatlı davranış devrin aydınları ile hükümet arasındaki anlaşmazlığın başlıca sebeplerinden biri olmuştur. Ülkenin yönetiminde resmen ve fiilen hiçbir sorunu bulunmayan bu genç aydınlar sürekli olarak hükümetin bu tutumuna karşı çıkıp çağdaşlaşma hızının azaltılmasını önlemeye çalıştılar. İkinci Abdülhamit ise mutlak bir devlet başkanı olarak çağdaşlaşmanın sadece hızı bakımından değil, başlıca unsurları ve gerçekleştiriliş biçimi bakımından da Ali Paşa'yı çok geride bırakmıştır. Onu böyle bir davranışa iten sebep ise tamamıyla şahsi ve siyasidir. Balkanlardaki Hristiyan unsurların Rusya ve Avusturya'nın sürekli tahrikleriyle uzun zamandan beri devam eden imparatorluktan kopma yönündeki fikri ve fiili hareketleri kendisinde Hristiyan tebaaya karşı büyük bir güvensizlik uyandırmış ve onları da bizden sayan bir politikanın Osmanlıcılık yararlı olamayacağı inancına götürmüştür. Bu inancın doğurduğu normal sonuç ise devlet politikasının ancak Müslüman unsurlara dayandırılabileceği görüşüdür, İslamcılık. Fakat böyle bir politikanın yürütülebilmesi, imparatorluğun değişik milliyetteki Müslüman unsurları arasında birlik sağlanması ile mümkün olabilirdi. Padişahın Hristiyan tebaanın devlete karşı tutumu hakkındaki görüşü elbette doğru idi. Ancak Müslüman tebaanın yine devlet karşısındaki tutumu ile ilgili görüşü yanlıştı. Çünkü milliyet fikri, Balkanlardaki Hristiyan tebaadan sonra Müslüman tebaa arasında da yayılmaya başlamıştı. Bu fikri yayma görevini ise Mısır'a yerleşen İngiltere üstlenmişti. İngiltere Mısır'daki Araplardan başlayarak yavaş yavaş Arap Yarımadası'ndaki Arapları sistemli bir şekilde tahrik ettiği gibi Anadolu'nun güney ve güneydoğu halkı arasında da Kürtçülük tahriklerini başlattı. Bu tahrikler 1. Dünya Savaşı sırasında ilk meyvelerini vermeye başlayacaktır. Yeryüzündeki bütün Müslümanların başı halife olma sıfatından da yararlanarak o zamana kadarki bir Osmanlı milleti kurma politikasının yerine bir İslam milleti kurma politikası koymak isteyen 2. Abdülhamit başarıya ulaşamadı. Çünkü Osmanlı milleti kurma görüşü gibi İslam milleti kurma görüşü de gerçek temelden yani milli bir temelden mahrumdu. Bu sebeple İstanbul'da bir aşiret mektebi kurdurarak Arap ve Kürt aşiret beylerinin çocuklarını okutup onların ileride devletin değişik mevkilerinde yer alacak ve Türklerle kaynaşacak şekilde yetiştirilmelerini sağlamak için gösterdiği çabada kısa zamanda boşa çıktı. Kendisini bu fikre o kadar kaptırmıştı ki hatta Arapçanın devletin resmi dili olarak kabulüne bile taraftardı. İkinci Abdülhamit dünyada biri İslam medeniyeti ve biri de Hristiyan medeniyeti olmak üzere başlıca iki medeniyet bulunduğuna inanırdı. İslam dininin ilerlemeye engel olduğu iddiasını haklı olarak reddetmekle beraber, Batı medeniyetinin çağdaş olmak bakımından üstünlüğünü kabul eder. Ancak bilim ve teknik alanlarında olan bu üstünlüğün dışında, Batı'da büyük rejim değişikliklerine yol açarak, devletleri temellerinden sarsan siyasi fikir cereyanlarına karşıdır. Bunlar zehirli fikirlerdir. Ona göre, Doğu ile Batı'yı bağdaştırarak yeni bir senteze varmak da mümkündür. Bu da ancak, Avrupa'nın ilim ve tekniğini ülkenin ihtiyaçları ölçüsünde almakla gerçekleştirilebilir. Ayrıca Batı, güzel sanatlar alanında da ileri durumdadır. Bu sebeple Türk musikisini basit ve taklit eseri bir musiki olarak görür ve babası Abdülmecit gibi Batı musikisine karşı büyük bir hayranlık duyar. Kendisi de bazı Batı çalgılarını çalar ve tiyatroya da büyük ilgi duyduğu için sarayda bir tiyatro salonu yaptırır. Bütün bunlardan 2. Abdülhamit'in Batı medeniyeti unsurlarına bir gümrük getirdiği, pozitif ilimlerle tekniğe ve güzel sanatlara ait unsurların ülke ihtiyacı ölçüsünde bu gümrükten geçmesine ve siyasi fikir akımlarının geçmemesine karar verdiği açıkça anlaşılıyor. Gerçekten de batılılaşma onun devrinde bu yönlerden gelir. Sanayi-i Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi 1882, onun zamanında açıldığı gibi ilk modern müze binası da onun devrine rastlar. Batıdan alınacak temel unsurlarla kurulacak yeni bir medeniyet sentezi için yürünecek en sağlam ve kestirme yol olan eğitimde 2. Abdülhamit döneminde yukarıda açıklanan anlayış içinde yürütülür. Yani Batı medeniyetini doğuran temel düşünceleri öğretecek eğitim kurumları yerine teknik ve mesleki okullar tercih edilir. Bu tercihte onun şahsi endişelerinin, zehirli saydığı düşüncelerin bu kurumlarla gelmesi korkusunun büyük payı olduğu muhakkaktır. Bu sebeple mesleki ve teknik alanlarda açılan okulların bile ders programlarını bizzat gözden geçirerek kendisince zararlı bulduğu dersleri veya konuları kaldırdığı bilinmektedir. Esasen 2. Abdülhamit devrinde açılan okulların sayısı da ihtiyaca göre çok azdır. Bunların bir kısmı da eskiden açılmış olup sonradan geliştirilen veya daha önce kapanmış olup yeniden açılan okullardır. Devlet memuru yetiştirilmek üzere Abdülmecit devrinde açılıp orta dereceli bir okul olan Mektebi Mülkiye 1859 adı Mektebi Mülkiye-i Şahane'ye çevrilerek yüksek okul haline getirilmiştir. Hukuk, sivil mühendislik, veterinerlik ve ticaret alanlarındaki yüksek okullarda daha önce kurulmuş olup bu devirde geliştirilmiş olanlar arasındadır. Padişahın bu eğitim anlayışı karşısında Batı medeniyetinin siyasi ve sosyal alanlardaki temel fikirlerini getirme görevi genç aydınlara düşmüştür. Türkiye'de parlamentoya dayalı bir devlet ve hükümet şeklinin kurulması fikri ne Tanzimat'tan önceki ne de Tanzimat'tan sonraki devlet başkanlarında bulunmadığı gibi devlet adamlarında da yoktur. Bu fikir ancak 1865'ten yani batılı kültürle temasa geçmiş yeni bir aydın nesil yetiştikten sonra ortaya atılabilmiştir. Bu gençler, hükümetleri sürekli olarak batının kültürel, sosyal ve siyasi kuruluş ve kurumlarını tam ve hızlı bir şekilde getirmemekle suçlamışlardır. Devleti icra organını da kendi kontrol altında bulunduracak bir siyasi sisteme gitmesi için basın yolu ile zorlamaktan geri kalmamışlardır. 1865 Haziran'ında Namık Kemal ve arkadaşları tarafından kurulan Yeni Osmanlılar adındaki gizli siyasi cemiyetinde başlıca gayesi bu idi. Gerçekten de hükümet icraatı konusunda yalnız padişaha karşı sorumlu bulunuyordu. Padişahla anlaşmazlığa düşmediği sürece bütün yaptıklarında istediği gibi davranabiliyordu. Hükümetlerin icraatına padişahın dışında sadece yabancı büyük devletler müdahale edebiliyorlardı. Gerek bu garip ve ülke için haysiyet kırıcı olan durumun ortadan kalkması ve gerekse bütün halkı ilgilendiren hükümet icraatını kontrol edebilecek kanuni bir organın kurulması gerektiğine kesinlikle inanan aydınlar, Türkiye'ye meşrutiyet rejimini getirinceye kadar 1876 bu konuyu ellerinden bırakmadılar. Şinasi'nin tasviri efkardaki bazı yazılarında üstü kapalı olarak belirtilen bu konu 1865'ten sonra genç nesilden Ziya Bey Paşa ile Ali Suavi tarafından bir millet meclisinin açılması açıkça istenilmek suretiyle ortaya atıldığı gibi yeni Osmanlıların bir süre koruyuculuğunu yapan Mustafa Fazıl Paşa da Padişah Abdülaziz'e hitaben yayınladığı bir açık mektupla bu isteği çok ayrıntılı olarak belirtti. 1866. Hükümetin bu yayınlara gösterdiği tepki ve gizli cemiyetin ihbar edilmesi üzerine yeni Osmanlılar Avrupa'ya kaçarak Paşa'nın maddi desteği ile çıkardıkları gazete ve dergilerde bu yoldaki çalışmalarını ısrarla sürdürdüler. Bütün bu çalışmalara rağmen hiçbir sonuç alınamayınca Ali Paşa'nın ölümünden sonra İstanbul'a dönen bu aydın gençler kendilerini fikren destekleyen Mithat ve Süleyman Paşaların da yardımları ile Abdülaziz'i tahttan indirerek yerine Abdülmecid'in büyük oğlu Veliaht Mehmet Murad'ı geçirmeyi başardılar. Ancak bu parlamenter rejim mücahitlerinin karşısına 5. Murad'ın 3 aylık padişahlığından sonra tahta geçen 2. Abdülhamit çıktı. Biraz sonra başlayan Rus Savaşı'nı olağanüstü hal diye kabul edip parlamenter rejimi bir anda ortadan kaldırarak onu getirebilmek için yıllarca sayısız sıkıntılara katlanan bütün aydınları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Padişah bunlardan bazılarını Ziya Paşa, Namık Kemal, İstanbul dışındaki memuriyetlerle pasif duruma getirdiği gibi bazılarına da Mithat Paşa, Ali Soavi hayattan el çektirdi. Böylece Tanzimat'ın bu ilk ve ateşli edebi neslinin hem siyasi hem de edebi hayatları sona erdi. Fakat bu neslin tohumları toprağa düşmüştü. Çok kısa bir süre sonra tohumlar hızla filizlenip yeşerdi.